Hatıralar.
Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. Hatıralar programının bir yenisinden hepinize merhaba. Bu hafta da programımızı açmadan evvel hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz ve programımızı açıyoruz. Değerli dinleyiciler, geçmiş günleri en güzel anlatan yazarlarımızdan birisi de Ahmet Rasim'dir. Zaman zaman Ahmet Rasim Bey'in hatıralarından sizlere nakiller yapıyoruz. Bu hafta da Ahmet Rasim Bey'in Galata Köprüleri ve bunlarla alakalı müruriye denilen geçiş ücretiyle alakalı hatıralarını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ahmet Rasim Bey, bakalım Haliç Köprüleri, İstanbul'un eski ve yeni köprüleri ve müruriye adlı bu hatırasında neler anlatmış. Zarif bir zat demişti ki, köprüyü geçinceye kadar ayıya dayı derler diye bir darbı mesel vardı. Ama meğer kazın ayağı öyle değilmiş. Şimdiler bu mesel, sen kuruşu ver de ne desen de şekline girmiştir. Haliç köprüleri hakkında vaktiyle toplamış ve ötede beride neşretmiş olduğum malumata göre, köprücülerin yani para toplayıcıların piri Kandilci Reşit adında biridir. Bugünlerde belediye umumi cemiyetinde köprü mururiyesinin kaldırılması meselesi bir macera şekline girdiği cihetle adının tekrarı belki bir tesir yapar diye yazıverdim. Piri merkumun İstanköy adasında metfun bulunduğu zannolunmaktadır. Çünkü Sultan II. Mahmut Buna Bekarı başına topladığı sürücü değnekçileri vasıtasıyla gelip geçen yük beygirlerinden para almak töhmetiyle tutturup bilasual mezkür adaya sürmüş, değnekçileri de küreye almıştı. Madem ki şu günlerde gene köprü müruriye meselesi vardır, müruriye Galata Köprüsü'nden, Unkapanı Köprüsü'nden geçiş için alınan ücrettir değerli dinleyiciler. Mürur geçmek demek, müruriye geçiş ücreti demek. Haliç'te fetih tarihi olan 1453 senesinden seneyi haliye tarihi olan, yani bu hatıranın anlatıldığı tarih olan 1926'ya kadar, yani 473 yıl zarfında kaç köprü yapılmış olduğunu bir daha gözden geçirelim. Geçirelim ki eski Osmanlı padişahlarının Hasretül Müluk terkibiyle yad ettikleri yegane bir şehrimiz için beslediğimiz güzelleştirme niyetlerimizin menevişleri meydana çıksın. Defa olarak Haliç'te köprü kuran Fatih'tir. Fetih esnasında Osmanlı donanması Kız Kulesi ile Bizans arasına çekilmiş olan zincirin mani olması yüzünden limana giremiyordu. Meşhur olduğu üzere en sonra gemileri karadan çektirip Haliç'e indirdi. İşte bu aralık buranın en dar bir mahallinde bir köprü kurdu ki inşa şekli birbirine demir halkalı lata ve kirişlerle rapt edilmiş varil ve mancanalardan ibaret olup üzerine metin bir döşeme serilmiş ve zincirlerinin iki ucu sahile bağlanmış idi. Görülüyor ki bu köprü adeta bir sal köprüydi. Bu köprüden yan yana ancak 5 kişi geçebilirdi. Kuvveti de üzerinden geçecek askerle bu askeri muhafaza edecek bir topu kaldıracak derecede idi. İşte Haliç'in bizden ilk gördüğü köprü budur. Bu tarihten ta 1836 senesine, yani 4 asır sonraya kadar Haliç Köprü yüzü görmemiş. Şehir iki parçasıyla birleşemeyerek halk kayıklarla gidip gelmiştir. Halbuki o devirlerde Osmanlılar da köprücülük fenni pek ziyade ileriydi. Mimar Sinan'ın vesaire inşaat ustalarımızın Tuna gibi nehirler üzerinde kurdukları köprüler pek ziyade şöhret bulmuştu. Fakat Osmanlı padişahları Topkapı Sarayı'nda ikamet ettikleri gibi Galata cihetleri Kafiristan'dan mağdut ve Beyoğlu semti de henüz imar haritasında gayri mevcut idi. Kimse bilmez 1836'da ne olmuş ki tarihi lütfide yazılı olduğu üzere un kapanı ile Azep kapısı arasında bir köprü inşası halkça ve memleketçe fevait ve muhassenatı, yani faydaları ve güzellikleri ve hususiyle tersanece mahfuziyeti mucib olacağı, tersane tarafından korunması mucib olacağı vesilesiyle Sultan II. Mahmud'dan bir irade istihsal edilmiş, padişahtan bir ferman alınmış ve inşaatına o zaman Kaptan-ı Derya vekili olan Fevzi Ahmet Paşa adında bir zat memur olmuştur. Gene tarihi lütfide gördüğümüze göre bu köprü birbirine bağlı sallar üzerine kurulmuştur. Uzunluğu 600 zira-i mütecaviz, yani 600 zira, her zira yaklaşık 50-60 santimdir. 600 zira-i mütecaviz, genişliği 2 araba ile 2 yüklü beygir ve iki tarafında birbirlerine dokunmadan piyadelerin kolayca geçebilmelerine dayanıklı derecede olup altından ufak gemilerin geçebilmeleri için iki büyük göz ve büyük gemiler için de açılır kapanır kapıları vardı. Lütfi tarihinin şu fıkrasını da okuyalım çünkü o zamanın en mühim vakalarından biri olmak üzere telakki edilmişti. Leyle-i Regaib'in ertesi günü teemmünen küşat kılındı, yani uğur sayılarak bereket sayılarak açıldı. Resmi küşat için, yani açış merasimi için erkan-ı devlet azap kapısına davet olunup mansup ve mazul bendegan ve şu anda çalışan veya vazifeden ayrılmış devlet görevlileri ve daiyan orada hazır bulundukları halde zat-ı padişahı haymelerini bit teşrif orada rikab resmi icra olunduktan sonra, yani padişah içinde buraya bir tente kuruluyor. Meşahir-i ulemayı vakitten zamanın meşhur ulemasından ders vekili Hacı Ömer Efendi, yani Şeyhülislam vekili Hacı Ömer Efendi davat-ı lazimeyi, gereken duaları eda ederek ve kurbanlar kesilerek ve tersane önünde gemiler donatılıp toplar atılarak ilanı hal olunduktan sonra İptida Sultan Mahmud Han Hazretleri rakiben at üzerinde olduğu halde ve huzzar-ı mevcude mevcut olan hazırlar maşiyen yürüyerek mürur ile un kapanı tarafına geçilmiştir. Cisrin köprünün muhafazasıyla gelen geçen gemiler için kapılarını açıp kapamak hizmetine müteaddit memurlar tayin kılındı. Bunların masraflarına karşılık köprüden müruriye namıyla para alınması tasavvur olunduğu malumu padişahı olduk da cisrin inşaından maksat, yani köprünün yapılmasından maksat bila garaz ve ivaz ahaliye suhulet ve menfaat göstermek olmasına mebni, yani halka kolaylık ve menfaat için bu köprü yapılmıştır. Bu hal muvafık düşmez, ücret almak uygun olmaz. Zinhar kimseden akçe alınmayacak ve herkes meccanen gelip geçecek diye irade zuhur ederek köprüye de hayratiye namı verilmiştir. İşte köprücülerin piri Kandilci Reşit bu iradeden biraz sonra zuhur ederek resim vergi tahsiline başlamış ve nihayet soluğu da İstanköy adasında almıştır. Kendi kendinize mürûriye ne demekmiş deyip de köprücüyü göğüsleyip geçmeye davranmayınız. 63-64 sene evvel bu resmin tahsili için adeta siyasi bir muvaffakiyet şeklinde bir hadise vuku bulmuştur. Sultan II. Mahmud, Dolmabahçe veya Beşiktaş yolunu yaptığı köprüyle biraz geriden açmıştı. Oğlu Sultan Abdülmecid ise Dolmabahçe ve Yıldız taraflarının müpterası olduğu için Topkapı yani taht sarayını daha ziyade bu ikametgahlara yaklaştırmak için 1844 senesinde yani 8 sene sonra Karaköy Köprüsü'nü inşaya azmetti. Fakat köprü bu. Herhalde para ister. Buna karşılık bit tabi Müruriye. Müruriye ama kapitülasyonlar var. Ne yapmalı? Payitahta Düveli Muazzama'nın büyük devletlerin ikinci derecede mümessilleri olan tüccarı çağırıp onlardan söz almalı. Şehirde ne kadar İngiliz, Fransız, Avusturyalı, Rusyalı tüccar var ise cümlesine birer haber, tersaneye, tophaneye celbetmişler, söz almışlar. Artık yürekler rahat. Köprüyü inşa edip 1845'te Eminönü ile Karaköy arasına girmişler. Evvela Sultan Abdülmecid geçmiş, sonradan Bükela. Daha sonra yakın Bendegan ve memleket ayağını. Harman sonu dervişlerindir derler. Halk içinde 3 gün 3 gece meccani demişler. Ondan sonra galiba 5 para Müruriye başlamış, köprücülerin dedeleri kapılara dizilmiş. Aradan tam 18 sene geçtikten sonra 1863'te yani Devri Sultan Aziz'de bunun bir yenisi daha yapılmış. Eskisi çekilip un kapanı ile azap kapısı arasına yatırılmıştır. Tekamülün tedrici olduğuna bir misal aranacak olursa bizde şu son zamana kadar bu köprüden daha muvafık bulunamaz. 1863 köprüsünün demir dubalar üzerine inşağı Georges Valls adında birine verilmişti. Asrın tarihçi şairleri kasideler ve kıtalar söylediler. Bu köprü evvelkinden daha zarif, daha geniş, daha elverişliydi. Fakat bir tarafına şirkete hayriye, diğer tarafına da seyir-i sefainin vapurları çöktü. Mahaza Müruriye gene Müruriye'ydi ve köprücüler gittikçe işi azdırıyorlardı. Günün birinde bir kızılca kıyamet koptu. Sui istimal velvelesi ayyuka çıktıktan sonra mesele padişaha kadar vardı. 1863 senesi Şevval ayının 18'inde şikayet mevzularını ortadan kaldırmak için yeni bir tarife yapılıp tercüman-ı ahval ve emsali gazetelerde ilan edildi. Bu tarife mucibince yayalardan 5 para. Yüklü yüksüz beygir ve merkep ile manda ve sığırlardan 30 para. Koyun ve keçinin beherinden tıpkı yaya insanlar gibi 5'er para. Fayton ve kupa arabası gibi içinde adam olan veya olmayan 2 atlı arabadan 5 kuruş, 1 atlıdan 4 kuruş, yük götürürken behey sırık hamalından 2, içinde adam olan ve olmayan sedyeden 2,5, eşya taşımaya mahsus yüklü manda ve öküz arabalarından 10 ve yüksüzünden 5 kuruş alınması karar altına alınmıştı. Müruriye'den muaf olanlar da şunlardı. Askeri mektepler talebeleri, silah altında olarak tabur ve bölük ile geçen nizamiye askerleri, zaptiye zabitleriyle neferleri yani jandarma asker ve subayları, silah altında olmayarak geçecek nizamiye askerleri ve zaptiye çavuş, onbaşı, neferatı, tulumba takımı ile sair yangın memurları. İşte bunlar Müruriye'den muaf. İşte bu tarife zaman zaman tadilata uğraya uğraya şimdiki hale 1926 yılına gelmiştir, diyor Ahmet Rasim Bey. Thank you. 1863'ün köprüsü 1328 yani 1912 senesi 14 Nisan'ına kadar eski yerinde kalmıştı. Şimdiki köprü o tarihte küşad edilmiştir. Almanya'da Nürnberg'de kâin, Wirenik'te Maschiner Fabriken, Augsburg namındaki Alman fabrikası mahsulü olan bu köprü 237 bin altına çıkmış, 462 metre tuğlünde, ortasındaki açıklığı 60, parmaklıklar arasındaki genişlik 25 metredir. 1863 senesinde bir de Ayvansaray ile Hasköy arasında bir üçüncü köprü daha yapılmış idiyse de ömrü çok sürmeyip 10 gün sonra yanmış ve ismi Yahudi Köprüsü kalmıştır. Çünkü her iki tarafta Yahudi mahallesiydi. Evet değerli dinleyiciler, Ahmet Rasim Bey'in köprüler hakkındaki hatıraları bu kadar. Şunu da biz size ilave olarak söyleyelim ki Ahmet Rasim Bey'in bahsetmiş olduğu köprü mururiyesi yani geçiş ücreti 1929 senesinde kaldırıldı. O zaman kuruş daha kıymetliyken mururiye 1 kuruş idi. Daha sonra bu Galata Köprüsü de söküldü. Balat tarafına konuldu. Yerine yeni bir köprü yapıldı. Fakat bu yeni yapılan köprü de hiçbir zaman eski köprü kadar randımanlı olmadı. İkide bir de bozuldu. Efendim açılır kapanır kapaklarında problemler çıktı. Ve eski köprünün zarafeti maalesef bu yeni köprüde yoktur. Eski Galata Köprüsü de hatıralarda kalan bir köprü oldu. Allah'tan ki bugün Balat tarafında yani yine Haliç'in bir başka yerinde yine belki artık Yahudi Köprüsü denmeyecek bir şekilde muhafaza edilmiştir. Evet değerli dinleyiciler, geçmiş günlerin yine muktedir kalemlerinden birisi Ercüment Ekrem Talü zaman zaman programlarımızda kendisinden bazı hatıralar naklediyoruz. Eski İstanbul hayatını, sosyal hayatını canlı kalemiyle ve şakacı üslubuyla anlatan bir kalemdir Recaizade Mahmut Ekrem Bey'in oğullarından. Ercüment Ekrem Talü'nün bu hafta eski sünnet düğünleri başlıklı bir hatırasını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Mürüvvet. Eğer mektebe başlamayı da mürüvvetten sayacak olursak o zaman ikincisi. Fakat ne de olsa ana baba erkek evlatlarının sünnet düğününü hayatın en mühim safhalarından biri addederlerdi. Çocuk henüz gelişmeye başlarken sünnet lafı da ortaya atılır. Gelecek Ağustos'ta inşallah. Erken değil mi kardeş? Yo, oğlan Hıdır Ellez'de 6'sını bitirip 7'sine basacak. Tam zamanıdır. Filhakika 7 yaş bu iş için normal sayılırdı. Ve bilmem hangi hikmete mebni, sünnet mutlaka tek yaşlarda olurdu. Tıpkı hamamda başa sürülen sabun adedi gibi. O da ya 1, ya 3, ya 5 yapılır. Mevsim yaklaşıp da sünnet düğününe karar verildi miydi, hazırlıklar görülürdü. Evin hanımı sandıktan kendi işlemeli yatak takımlarını çıkarır, şiltelerin, yastıkların pamukları hallaca verilip attırılır, oda takımlarının yüzleri yenilenir, mahdumla beraber sünnet ettirilecek fukara çocuklar tespit olunur, kaplar kalaylatılır, ev halkına yeni urbalar yaptırılır. Havalar müsait gidiyorsa, daha çok davetli bulundurabilmek için bağ yahut ki bahçeye çadırlar kurulur. Zamanın en meşhur hayalcisi, yani karagöz oyuncusu, oyun oynatanı, hokkabazı, efendim aşçısı, sofracıları, çengileri peylenirdi. Falan gün, falan paşanın Çamlıca'daki köşkünde sünnet düğünü varmış. Haberi şehrin içinde yayıldı mı, zaten loncanın bütün lubiyatçı, yani eğlence esnafı tetikte dururdu. Başına neler geleceğini, ne acılar duyacağını iyice fark edemeyen çocuk, o haftanın en mühim bir şahsiyeti haline gelir. Herkesi kendisiyle meşgul görmekle, bütün o hazırlıkların gene kendisi için olduğunu bilmekle duyduğu gururun sarhoşluğu içerisinde dolaşır dururdu. Tıpkısı, kurbanlık koyunlara karşı gösterilen merhametle şefkat arası ihtimamın bazen onu pek fazla şımarttığı da olur, fakat bu şımarıklık hoş görülürdü. Sünnet gününden bir iki gün evvel, başına işlemeli ve nazarlıklı takkesi, sırtına yeni elbisesi giydirilen, göğsüne mavi renkli hamayili kuşatılan çocuk, ev haricindeki büyüklerin ellerini öpmeye götürülür, oradan Eyüp Sultan'a yahut ki Baba Cafer'e de uğranarak türbedara nefes ettirilir, tesbihten geçirilir, kendisine arzu ettiği oyuncaklar alınırdı. Ekseriya bir hissi kablel vuku önsezi, sünnet sabahı çocuğu gözden nihan ediverirdi. Koydun sabul. Kim bilir hangi tecrübeli arkadaşlığın boş boğazlığı yüzünden birdenbire içine giren korku ile ya tavan arasına saklanan yahut öteki mahalleyi boylayan yaramaz nihayet ele geçer ve mukadderatına boyun eğerdi. O hayatının böylece ilk acısını duya dursun, düğün evi harekete gelir, Yahudi hokkabaz tef gürültüsüyle karışık tekerlemelerine hız verir, evi yahut ki bahçeyi dolduran eş dost, konu komşu, hısım akrabadan mürekkep kadın kalabalığı hep bir ağızdan maşallah, 41 kere maşallah, koltukta güveyliğini de görürüz inşallah temennileriyle ortalığı çınlatır, büyük anne yüksek sesle tekbir alır, anne düşer bayılır, hasılı bir hengamedir kopardı. Derken birer birer kesilen çocukları bu hayhuy arasında getirip yataklarına yatırırlardı. Önlerinde bir resmi geçit başlar, maşallah, uğurlu kademli olsun temennileri tekrar edilerek çeşit çeşit hediyeler, bazen gösterişle yorganın üstüne bırakılır, bazen de mahviyetle yastığın altına sıkıştırılırdı. Yükte hafif, pahada ağır bir şeyse, çocuk pansuman değiştirmeye gittiği zaman aşırılmasın diye, ev halkından biri hemencecik müdahale ederek, ''Aa niye zahmet ettiniz?'' hitabıyla getirenin elinden kapar ve tahtı temine alırdı. Gündüz düğün ekseriya kadın davetliler içindi. Erkekler de akşama gelirler. Fakat yer müsait ve geniş ise ara yere bir perde gerilerek kadınlar bir tarafta, erkekler bir tarafta düğün ederlerdi. Hele geceleyin, karagöz oynayacağı vakit kadınları düğünden ayırmanın imkanı yoktu. Karagözcü perde birunane cinaslarını tekerledikçe erkekler tarafından yükselen kahkahalar öte yandan, gevrek kadın gülüşleri de bir taraftan karagöz oyununu seyrederdi. Erkek evlatlarının bu ilk mürüvvetlerini hali vakti yerinde olan aile reisleri azami şaşa ile kutlamayı adeta bir fariza bellemişlerdi. Sünnet düğününü ailenin şanı şöhretine layık ve akran ve emsalininkine faik bir surette yapabilmek için neleri var neleri yoksa rehine koyanlar, evlerini istihlal edenler, kiraya verenler bile vardı. Yüksek ve zengin muhitte dostları olanlar da çocuklarının sünnet düğününü kıymetli hediyeler toplamak için bir vesile addederlerdi. Ne de olsa bu kabil düğünlerin ekseriye yapıldığı sonbahar İstanbul'da sayılı eğlence mevsimiydi. Sonbaharın tercihan seçilmesindeki sebep de sıcakta yaraların daha güç ve geç iltiham bulduğu hakkındaki bir kanaatten başka bir şey değildi. Ağustos ayı girdi miydi, yollarda sazlarını, pusatlarını, takımlarını koltuklamış lonca esnafına, kilizcilere, hokkabazlara, hayalcilere, çengilere, düğün aşçılarına rastlardınız. Hepsi de her gün birer sünnet merasimine taşınırlardı. Evlerde de harıl harıl dikişler dikilir, yaşmaklar, feraceler, çarşaflar ütülenir. Kapalı çarşıdaki en muteber tuhafiyecilerden, kuyumculardan, saatçilerden, fincancılar yokuşundaki çağırçılardan, Eyüp'teki oyuncakçılardan çeşit çeşit hediyeler satın alınırdı. Bazen hem çapkın hem de kılıbık olan erkekler bu sünnet mevsimini fırsat sayarak filanca kalem arkadaşının sünnet düğününe gidiyoruz diye evden uzaklaşmaya fırsat bulurlardı. Bazen ben de gideceğim diye hanım ayak diretecek olursa yerleri darmış, sade erkekleri davet etmişler kabilinden bir mazeretle mukabele edilirdi. Bu düğünler, sünnet düğünleri umumiyetle 24 saatten fazla sürmez. Lakin dedikodusu ertesi yıla kadar devam ederdi. Bilhassa kadınların birbirleriyle alakalı dedikoduları yıllarca devam ederdi.
sararıp solmak üzere yapraklar. Bana mesken olunca topraklar, beni adet güzelim başın
Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık da Hatıralar programının sonuna geldik. Haftaya bir başka Hatıralar programında ve başka hatıralarla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.